Ayrım 5.
Cemil, eskiden tanıdığı kadınların arasında bu işi becerebilecek birini arayarak daldı. Kapının vurulduğunu duymadı. Teğmen Faruk'un sesiyle döndü. Merhaba Teğmen, sağ olun yüzbaşım. Arap Maksut atıldı. Bırakın şimdi selamı sabahı, oldu mu? Araba hazır. Patriot Ömer Bey sağ esen çıkarılırsa İsmail Hakkı Bey'in evinde kıyafet değiştirebilecek. Yer? Yok. İki günlüğüne, bir günlüğüne? Yok. Eczacı Bey çok uğraştı bulamadı. Kasımpaşa'yı biliyorsunuz, evler burun buruna. Hepsi de küçük, tahta. Öksürsen duyulur. Her evde 5-6 çocuk var. Çocukların ağzını arıyorlar. Daha kötüsü baskın maskın olursa atlayıp savuşmak zor. Hele çarpışmak imkansız. Cemil bir Teğmen'e, bir Arap Maksud'a baktı. Şaşkınlıkla, utançla, kederle gülümsüyorlardı. Pencereye döndü. Simitçi fırınından bir çarşaflı kadın çıkıyordu. Teyzemi bir yalan uydurup yanıma alsam, herifler bizi çevirseler, peçesine el atsalar, şemsiyeyi kafalarına vurmaya başlasa. Niye güldün bacanak, rezilliğimize mi? Yok, düşünüyorum. Sadık Eyüp Sultan vardı bizim, nerelerde? Burada, ne olmuş Sadık'a? Onun evi bostanların arasındadır, aklımda yanlış kalmadıysa. Reşit Bey için başvurdum, olmuyor. Osman Kadırga, olmuyor. Zekeriya Aksaray, olmuyor. Başvurdun, olmaz mı dediler? Demediler ama dediler sayılır. Kimi kaynanasının gevezeliğinden yandı yakıldı, kimi baldızının kendisini sevmediğinden. Cemil bir cigara yaktı. Yavaş yavaş döndü. Dur, bulacağım galiba bizimkini saklayacak birini. Sanmam. Aklına gelenlerin hepsinden Allah'ın izniyle boyumuzun ölçüsünü almışızdır bacanak. Doktor Münir Bey vardı hatırladın mı? Manastır'da, harp okuluna gelmişti. Doktor Münir mi? Hayır bilemedim. Benden sonra olmalı. Kısa boylu, zayıf. Çıkaramadım. Neredeydi savaş sırası? Dolaştı epeyce. Sarıkamış'ı gördü. Irak'ta bulundu galiba bir aralık. 7. Ordu'ya geldi 918'de Şam'da. Deniz Hastanesi'nde ben yatarken. Bilemedim. Ne olmuş? Bileceksin. İlk iddiaçılardan. 31 Mart'tan önce bıraktı cemiyeti. Bıraktı mı? Bıraktı da neden lafını edersin pisin? Pis mi? Daha hiçbir şey kaybolmamışken siz bu memleketi batıracaksınız bu gidişle dediği için mi pis? O kadarına aklım ermez. Ne olacak bu herif? Saklar patriotu. Cemiyeti bırakıp muhalefete geçen kerata. Bugün fırıl fırıl aranan patriot gibi herifi saklayacak. Sen bana alık diyorsun ama çölde dolaşa dolaşa aklın kurumuş senin bacanak. Saklar. Eğer evinin durumu uygunsa hiç bakmaz. Fazladan iddiaçı düşmanı sayıldığı için hiç kimse de şüphelenmez. Bre bacanak, deminden beri saydığın adlara bak. Ad işi değil bu Maksut Arap, akıl işi. Münir Bey buradaysa, evi de uygunsa, saklanma yerini bulduk say, gerisine karışma. Nerede oturur bu senin doktor beyin? Erenköy taraflarında. Cehennemin dibi olmasa giderdim seninle. Kapıyı suratına nasıl çarpacağını görürdüm de gülerdim. Cehennemin dibi mi be? Geleceksin benimle Maksut Bey. Hemen yola çıkacağız ki patriotu çıkarabilelim bugün. Doktor evet diyecek de. Evet. Dedi diyelim. Hangi karı? Hele doktor peki desin karı kolay. Bunca savaştan sonra karı kıtlığı var diyorsan o başka. Hadi uzatma Araboğlu. Şuradan bir araba çağırt da vakit geçirmeden gidelim. Arap Maksut zili çalmak için yumruğunu kaldırmışken öylece durdu. Benim gitmemi geç bir kalem. Bir koyundan iki poz çıkmaz, bu bir. İkincisi işin başımdan aşkın. Kağıtlar yığıldı ki. Başlarım defterinden kağıdından. Sen gelmeyince olur mu? Ya ben patriottan ayrılmak zorunda kalırsam? Evi öğreneceksin ki kötüsü gelirse herifi alıp götüresin. Adresi bilmiyorum ki yazayım. Bir kere gittim 2 yıl önce. Bakalım bulabilecek miyim? Arap Maksut gözleriyle ağzını alabildiğince açtı. Gerçek, öyle ya. Ulan kahpe felek, Allah belanı versin. Ettin mi bize edeceğini? Zili yumruklamaya başladı. Gel, gel dedim, hey. Faruk'la Cemil'e şaşkın şaşkın baktı. Buyur bakalım, ara ki bulasın bu eşoğlu eşekleri. Zili yumrukladı. Ulan gel dedim. İçeri giren Kanun erine parmağını salladı. Neredesiniz ha? Yumruğum koptu kafası kopasıca Teres. Daha duruyor. Bir araba. Atları güçlü olmamalı ki bak bakalım. Birini çözüp seni koşmuyor muyum? Çık yıkıl. Çık. Neye gülüyorsun cehennem yüzbaşı? Bu ayıları çekip çevirmek, kamasız topla ateş etmekten daha çetin arkadaş. Ona gülmedim. Ya. Tarih tekrarlanır diye bir laf ederler ya, doğruymuş. Nereden bildin? Bir arkadaşı karı kılığında, bu benim ikinci kaçırışım. Yok canım, kimi kaçırdın bundan önce? Arap Maksut bunu hiç merak etmeden dalgın sormuştu. Cemil de gönülsüz karşıladı. Şemsi Paşa'yı vuran Atıf'ı. Sinirli sinirli güldü. Biri çıksaydı da Hürriyet'ten sonra sen bu işi daha yapacaksın deseydi terslerdim herifi. Teğmen Faruk yüzüne merakla bakıyor, lafın sonunu bekliyordu. Cemil bir cigara yaktı. İçinde bulundukları durumda hikayeyi uzatmak, eski bir işle övünmek gibi ayıp gelmişti birden. Araboğlu alt dudağını dişleyerek bıyıklarını çekiştiriyordu. Teğmen Faruk çekinerek sordu. Atıf Bey'i kadın kılığında mı çıkarmıştınız manastırdan yüzbaşım? Evet. Gece mi? Hayır. Gece daha iyi değil miydi? Gece vakti manastırda kadınlar sokağa çıkmazlardı o zamanlar. Hemen hemen hiç. Faruk merakla gözlerini kırpıştırarak bekledi. Sessizlik uzayınca gülümsemeye çalıştı. Duyduğumuza göre yaralanmış Atıf Bey, öyle mi? Evet. Nasıl yaralandı? Yaralanmışken nasıl oldu da yakalanmadı demek istiyorum. Cemil önce isteksiz, sonra hikayeye kendisini gittikçe kaptırarak anlattı. Atıf silahını ateşleyince her yandan silahlar atılmaya başladı. Şemsi Paşa yıkıldı. Atıf bir an katıldı kaldı. Ben bulunduğum pencerede "Hadi sene, atlı be herif" diye dokuz doğuruyorum. Aklı başına gelince kendisini bir yoklamış. Bakmış ki yaralı maralı değil, birden sıçramış. Araba atlarının karnı altından çekip şaşırtma vererek yan sokaklardan birine daldı. İki büklüm koşuyordu. Baktım, paşanın koruyucularından biri filintayı doğrultmuş ateş etmek üzere. Bir an kafasına bir kurşun salayım dedim. Sonra vazgeçip kabasından zımbaladım. Sopayla vurulmuş gibi dizi üstüne çökerken tetiğe basabildi. Baktım Atıf koşuyor. Soluğum genişledi. Meğer yaralandığını daha fark etmemiş bizimki. O kargaşalıkta kaçan adamı vurmak ne demek? Hele kurşunu kıçına yedikten sonra. Şemsi Paşa'nın Arnavut koruyucularındaki keskin atıcılığa bak da Atıf'ın başardığı işin çetinliğini anla. Kurşun baldırını delip geçmiş, damara filan değmemiş. Ama kan izini sürerek yakalayabilirlerdi. Allah'ın işine bak. Birden yağmur yağmaya başladı. Nasıl yağmur? Bardaktan değil, fıçılardan boşalıyor. Bu yağmur hem meydandaki paniği arttırdı, hem kan izlerini sildi süpürdü. Eve gittik, haber bekliyoruz kıvranarak. Yakaladıkları yerde vururlar diye korkuyoruz. Vurmazlar da harp divanı falan diyerek cezaevine götürürlerse kolay. Oturmuşuz, kulağımız kirişte bekliyoruz. Kapı çalındı. Açtım bir herif. Teğmen Ömer Bey dedi. Ne yapacaksın dedim. İki yanına bakıp içeri giriverdi. Kunduracıymış. Silahlar patlayınca dükkanı kapatayım demiş. Kepengi indirip kapıyı çekeceği sırada içeriye biri girmiş. Tabancasını uzatmış. Ses yok, bitiririm demiş. Bir iskemle çekip oturmuş. Bakmışlar bacağından kan akıyor. İyi kötü sarmışlar. Herif, önce yiğidi biz hiç ele mi veririz dedi. Patriot atıldı. Uzatma, bizim böyle işlere aklımız ermez. Kim yolladıysa yanlış yolladı seni bize dedi. Kunduracı. Paşayı vuran delikanlı yolladı. Bunu ver, gerisine karışma dedi. Nah buyur diye avucunu açtı. Baktık ulah kızının patriota ördüğü kaza bela önleyici tılsım. Nerede şimdi kendisi dedi patriot. Dükkanda dedi herif. Yanında kim var dedik. Oğlum var deyince işi anladık. Bak arka arkaya kaç tane iyi rastlama. Şemsi Paşa'yı tabancayla vurup öldürüyor. Oysa tabanca her zaman attığını vurmaz. Vursa da her zaman öldürmez. Sonra kaçacak soluk buluyor. Sonra önemsiz yara alıyor. Sonra yağmur boşanıp izleri siliyor. Daha sonra da oğluyla beraber çalışan bir kunduracının dükkanına giriyor. Kunduracının yanındaki özoğlu olmasa da, çırak olsa, herifi yürek ferahlığıyla yollayamaz. Dükkanın yerini sorduk. Telgrafhanenin arkasındaymış. Kalktık gittik. Atıf sırıtarak oturuyor. Ertesi sabah ben Arnavutbey kılığına girdim. Atıf çarşaflandı. Yaylı arabaya kurulduk. Manastırdan çıktık. Kanun eri arabanın geldiğini haber verince Maksut paltoları istedi. Çıkarken Faruk'a telefonun başından ayrılmamasını tembihledi. Rüzgar dinmiş, kar, mütareke İstanbul'unun eskiliğini, paramparça karışıklığını, pisliğini geçici olarak örtmüştü. Araba hiç sarsılmadan hızla gidiyordu. Arap Maksut iyice somurtmuş, alt dudağını dargın dargın sarkıtmıştı. Arada bir yan gözle Cemil'in yüzüne bakıp kafasını sallıyordu. Cehennem, buyur. Oğlum yola çıktık ama tıngır mıngır. Benim ayaklarım geri geri gidiyor, Allah seni inandırsın. Neden? Herif cemiyeti amansız yerde bırakmış. Yahu delirdik mi biz? Ya olur molur der de bir kahpelik ederse? İyice düşündün mü sen bu işin enini boyunu? Maskara oluruz millete, bu bir. Bir de patriotu yakarız ki Aşık Kerem'in arpa tarlası yanında halt etmiştir. Korkma, güvenmesem gider miyim? Demek biz böyle bir günde düşman kapısı çalacağız. Vay ulan kahpe dünya. Bizi namerde muhtaç ettin mi sonunda? Evet, şimdi inandım iyicene. Biz sapıtmışız da iyicene tozutmuşuz. Zaten aklımız yokmuş. Yenilgi olanı da almış götürmüş. Bizim paşaların savuştuklarını duyduğum zaman canım sıkıldı benim. Kalmalıydılar da yaptıklarının hesabını erkekçe vermeliydiler diyorum da başka bir şey demiyorum. Meğerse iş işten geçmiş çoktan. Kime hesap veriyorsun desene. Hesap isteyen kim? Herifler resmen kelle istiyorlar. Ellerini yanaklarına kapatıp biraz sustu. Nasıl yenildik karılar gibi yahu? Bu savaşta bize yenilmek var mıydı? Hayır, yoktu bacanak. Geberecekmişiz de yenilmeyecekmişiz. Berbat ettik bir çuval inciri. Ne diyorlar? Dağdan inen ayıların politikacılığı bu kadar olur diyorlar. 600 yıllık imparatorluğu 10 yılda batırdılar bu eşkıya bozuntuları diyorlar. Balkan bozgunu ortada leş gibi yatarken dünya savaşına tepesi üstü atılmak nasıl bir kudurganlık diyorlar. Her biri aslan postuna bürünmüştü. Önündekini kapıyordu. Ardındakini tepiyordu. Yetiştiğine yetişiyordu da yetişemediğine pabucunu atıyordu bu orospu çocukları diyorlar. Yiğitliği kimseye vermezlerdi. Meğerse çakallardan yüreksizmiş bu hanım evlatları diyorlar. Bizim ağları hiç kimse bilmezse senle ben biliriz. Eski çağların odunculuktan, hamallıktan, zurnacılıktan, şıkırdımlıktan gelme, Elif'i görse mertek sanır vezirlerden daha mı kaltabandılar? Yüreksizliklerinden mi savuştular? Sarıkamış'ta bulunanlardan kime rastladımsa sordum. Enver'i avcı hatlarının kurşun yağmurundan geri çekmek için koca orduda ölümü göze alacak bir tek yiğit bulunamamış. Aslanları dişleriyle paralayan kabadayıların paçavralar gibi toprağa yapıştıkları yerde herif ayakta dolaşıyormuş. Şarapnellerin kümelendiği topçu siperleri önünden indirmek için batarya kumandanı "Yerimi düşmana belli ediyorsunuz" demek zorunda kalmış. Cemal'i sen hepimizden iyi tanırsın. Talat'ı Babali baskınında gözünle gördün. Yürekse Azrail'e el ense çektiler bunlar. Akılsa bu dünyada Lord George'dan daha havana olmaz. Neden yendirdi bizi kahpefelek öyleyse? Savaş yalnız yürek işi değil de ondan galiba. Biz kanala suyu tulumlarla develerin sırtında götürdük. Topları 50 adımda bir geriden alıp ileriye koyduğumuz kalasların üstünde sürükledik. Onlar Gazze önüne kadar su boruları döşediler belim kalınlığında. Toplarını trenlere koyup getirdi. Gazze'de bizi ne topçu yendi ne atlı birlikler ne sayı üstünlüğü. Bizim cepheyi su borusuyla tren yolu çökertti. Boğa yılanları gibi kafalarını vura vura. Geçmişe yanmayı bırakalım da bundan sonrasını düşünelim. Nesini düşüneceğiz bacanak? Bundan sonra işimiz aynı bizim. Oğlum, karakol komutanlığı ede ede yüreğin yufkalaşmış senin. Ben ilerisini gayet bulanık görüyorum cehennem. Düşündükçe aklım karışıyor benim. Bir cigara yaktı, gülümsedi, daldı. Cemiyeti boşlayan birisine muhtaç olmayı kavrayamadığı belliydi. Araba mercan yokuşundan hızla inip Sultan Hamamı'nı geçti. Köprü üstü yabancı üniformayla, deniz yabancı savaş gemileriyle doluydu. Haydarpaşa vapuruna zar zor yetiştiler. Yolcuların çoğu yabancı deniz askeriydi. Bu havada hemen hiçbiri palto giymemişti. Savaş görmemiş gibi keyifliydiler. Suratları soğuktan kızarmıştı. İçlerinde bir iki zenci de vardı. Senin kabileden mi bu yavrular Araboğlu? Onlar benim kabiledense ötekiler de senin kabileden. Bu herifleri ne zaman böyle pancar gibi görsem, süngü saldırılarında bizim fukara Mehmetçiğin bunları önüne kattığına şaşarım. Bir de merak ettiğim, biz acaba nasıl görünüyoruz bu keferelere? Biz mi? İngilizlere Hinli, İtalyanlara Habeş, Fransızlara Cezayirli, Japonlara Çinli gibi görünürmüşüz. Bir Alman subayı arkadaş söylemişti. Ya Amerikalılara, Almanlara? Amerikalılara Kızılderili gibi geliyorsak hiç şaşmam. Almanlara Yahudi gibi görünüyoruzdur. Birer çay içtiler. Yandan çarklı vapur, dirsekleriyle sürünen bir sakat gibi ağır aksak mendireyi dolaştı. Tren çok tenhaydı. Yeniden azınlık memurlarının eline geçmiş, heriflerin savaş yıllarındaki alçak gönüllülüğü yeniden kasılmalara dönmüştü. Arap Maksut, Cemil'in biletine çiftlik bağışlar gibi gerinerek zımbalayan Rum biletçinin ardından bir zaman baktı. Burnundan soluyarak konuştu. Evet bacanak, bize bu savaşı kaybetmek hiç yoktu. Göztepe istasyonuna yaklaşırken tipi gene apansız bastırmıştı. Yüzlerini iyice sarıp paltolarının yakalarını kaldırarak indiler. Dikkati çekmemek için arabaya binmemeyi kararlaştırmışlardı. Hızlı hızlı yürümeye başladılar. Arap Maksud'un somurtkanlığı her adımda biraz daha artıyor, somurttukça yürümeyi hızlandırıyordu. Çizmelerin içinde ayakları, askeri kaputunun içinde gövdesi hiç üşümüyor gibiydi. Cemil birdenbire üniformayı kendisini şaşırtan bir şiddetle özledi. Sanki artık bir daha giyemeyecekmiş gibi de ürktü. Somurtkan arkadaşına imrendi. Yeni sivil paltosu artık kendisini ısıtmaz olmuştu. Soğuktan yüreği katılıyordu. Yaz günleri çöl güneşiyle kavrulurken İstanbul kışlarını nasıl aradığı, doyasıya bir titresem, karda kalsam don gömlek dediği aklına geldi. Bağdat Caddesi'ne doğru indikçe tipiye rağmen hava sanki ılıklaşıyordu. Bu yumuşaklıkta rüzgarın arkadan esmesinin de etkisi vardı. Caddeyi karşıya geçerken iki kere bileklerine kadar çamura girdiler. Burası, imparatorluğun ana vatanını boydan boya geçip Bağdat'a ulaşan ünlü Bağdat Caddesi'ydi. Yavuz Selim Çaldıran'a bu yoldan gitmiş, Mısır'dan halifelik avadanlıklarını bu yoldan getirmişti. Dayı Maksud'un söylediğine bakılırsa buraları çoktan beri korkulu bölge sayılıyordu. Yalnız soyulup sovana çevrilmekten yana değil, caddenin üstünde çukurlara tekerlenip bacağı kırmak bakımından da. Evi biliyorsun değil mi? Neden sordun? İnşallah çıkaramazsın, döner gideriz de başka kapıda ararız derdimizin dermanını. Umutlanma boş yere, elimle koymuş gibi bulacağım. Elinle koymuş gibi ise çok dolaşacağa benzeriz. Bağdat Caddesi'nden Caddebostan iskelesine saptılar. Doktor Münir, deniz kıyısındaki bir köşkte kiracı oturuyordu. Cemil dış kapının zilini çekti. Bekledi, bir daha çekti. Köşk kapıya uzak olmalı ki çıngırak sesi duyulmuyordu. Galiba kimse evde yok bacanak. Var var, kimse yoksa Gülnihal Kalfa vardır. Biraz ötedeki Ragıp Paşa korusu rüzgarla derin bir orman gibi uğulduyordu. Cemil çıngırağın halkasını üçüncü defa çekti. İçeriden bu sefer ses verdiler. Geliyoruz, geldik. Ayak sesleri yaklaşırken bir kadının Çerkez ağzıyla bağırdığı duyuldu. Kimdir o doktorum beyim, kimdir onlar? Doktor Münir, 31 Mart'tan sonra yayılan Hareket Ordusu türküsünün nakaratını yüksek sesle okudu. Hareket Ordusu, Bereket Ordusu. Allah'ım cezalarını versin efendim, Hareket Ordusu'na belalarını versin. Korkma kadın, şaka ettim. Ne alık Çerkez yahu? Şaka edeceksin, yetmez. Şaka ettim diyeceksin, yetmez. Şurasında gülmek lazım diyeceksin. 10 dakika sonra gülecek, tamam mı diyeceksin. Hiçbir şey anlamadım efendim diyecek. Kol demirinin kaldırıldığı, sürgünün çekildiği duyuldu. kanat ağır ağır açıldı. Doktor Münir sırtına bir balıkçı muşambası almış, kukuletasını başına geçirmişti. Kısa boylu, çelimsizdi. Ama görünürde hiçbir özelliği olmadığı halde çevik, güçlü, zeki bir adam etkisi yapıyordu. Önce sakin bakışlarla Arap Maksud'a baktı. Arabın şaşkınlıktan telaşa, telaştan kuşkuya düştüğünü sezmemiş görünerek Cemil'e döndü. ''Merhaba Cemil Topçu, hoş geldin. Hangi rüzgar attı bu güzel havada?'' ''Yaz günü herkes gelir. Marifet böyle günlerde gelmek.'' ''Tanıştırayım sizi, Maksud Bey. Tanırsınız belki. Mutlaka duymuşsunuzdur adını. Dayı derler, sipahi derler.'' Münir bıyık altından gülerek yol verdi. Köşke doğru yürürlerken Maksud'a yan gözle baktı. ''Evet, gözüm ısırıyor gibi. Nerelerde bulundunuz yüzbaşı, hangi cephelerde?'' ''Cephelerde bulunmadık. Hani çokluk bulunmadık.'' Cemil başından beri teşkilat-ı mahsusada çalışan Maksud'un cephelerde bulunmak meselesine evvel eski değinmek istemediğini biliyordu. Araya girdi. ''İnzibat subayıdır. Şimdi Hasan Paşa karakolunda.'' ''Öyle mi? Görmüşlüğüm var gibime geliyor ama tanıştık mı bir yerde?'' Maksud kekeledi. ''Yok, sanmam.'' Bahçe büyüktü. O kadar bakımsızdı ki bunu epeyce kalınlaşmış kar bile saklayamıyordu. İki yandaki taflanlar yolu kapayacak kadar azmanlaşmıştı. Doktor Münir köşkün kapısında gene yol verdi. ''Buyurun geçin.'' Münir kol demirini yerine koyup sürgüyü çekerken Maksud dirseğiyle Cemil'in böğrünü dürterek fısıldadı. ''Aman meseleyi açma, bir şey uydur, savuşalım, yolda anlatırım.'' Münir döndü. ''Soyunmadınız mı daha? Hadi çabuk. Geçenlerde aklıma geldi. Nerede kaldı bizim cehennem topçu?'' dedim kendi kendime. ''Uğrardı gelmiş olsa.'' dedim. ''Düşünüp dururken de kızdım. İnanır mısın Cemil Topçu?'' ''Neye?'' ''Senin cehennem lakabına. İstanbul'un alınmasında biz top kullanmışız. O tarihlerde en iri topu döktürdüğümüz halde cehennem topçu lafı yok kitaplarda. Sonra gavurlar topçuluğu ilerletmiş. Biz onlardan alır olmuşuz topları. Alta düşmüşüz yani. Sarılmışız palavraya. Saatte bir mermi atan, onu da 50 adım öteye düşürebilen top çok güçlü görünmüş bize. Top atanlara cehennem demişiz. Bunu düşünürken bir mesele daha çıktı önüme. Cehennem anlayışımızdaki hayal etme cüceliğimiz.''